Ayrım 16. Sayfa 136. En çok kazanan biri de en çok saygıyı görür. Tanrı bizi dünyaya aptal birer çocuk olarak gönderir. Yeniden geri aldığındaysa yaşlı ve akıllı olmamızı ister. Öyleyse henüz buradayken daha çok şey öğrenmemiz gerekiyor. O konuşurken kimse tek laf etmez. Onun o düzgün, etkileyici konuşmasını büyük bir dikkatle, sessizce dinlerdi. Ortada olsun, orada olsun ya da olmasın, herkes onu över, sabrının gücüne ve derin bilgeliğine şaşardı. Ama hiç kimse ona öykünmeye çalışmazdı. Kendisine eski çizme koncundan kolluklar dikmişti. Böylece kollarını bileklerine kadar koruyor, bluzunun ıslanmasını önlemiş oluyordu. Herkes bunun akıllıca bir buluş olduğunu söylemesine karşın, kimse onun yaptığını yapmaya kalkışmıyordu. Ama ben yaptım. Bu beni herkesin dalga geçtiği gülünç bir kişi konumuna soktu. "Hey sen!" diye bağırdılar. "Kadınların aklına uyuyorsun ha." Natalya'nın kızını da çekiştirirlerdi. "Bunda bu kadar büyütecek ne var yani? Başımıza bir hanım daha çıkacak işte. Bakarsın okulunu bitiremez. Belki de ölüverir bile. Hem öğrenim görmüş kimseler bir elleri balda mı yaşıyor sanki? Bakilov'un kızını al." Dirsek çürüttü durdu. "Ne oldu?" "Bir öğretmen. Asla başka bir şey de olamaz zaten. Buna hiç kuşku yok. Kadın kısmının ne bildiği bir erkeğin umurunda bile değil. O yalnızca koynunu alıp yatacağı biri olsun ister. Kadınların saksıyı kullanma hakkı yok." Onların kendilerinden böyle yüzsüzce söz ettiklerini duyunca yadırgayıp rahatsız oluyordum. Tayfalardan, askerlerden ve denizcilerden kadınlar hakkında çok şey işitmiştim. Erkeklerin kadınları baştan çıkarmaktaki becerileriyle, istediklerini elde ettikten sonra kadınları nasıl terk ettikleriyle birbirlerine karşı her zaman övündüklerini biliyordum. Kadınlara gerçekten çok düşmanca davrandıklarını hissediyordum. Ama zaferlerini ballandıra ballandıra anlattıkları öykülerde hayal ürünü bir şeylerin ve abartılı bir övünmenin de bulunduğunu anlıyordum. Çamaşırcılar kendi aşk serüvenlerini birbirlerine anlatmazlardı. Ama erkekler için söyledikleri her şeyde alaycı ve kinci bir şeyler olduğunu hissederdim. Aslında bütün bunlardan sonra kadın gerçek bir güçtür sözünün doğruluğuna aklım yatmaya başladı. Natalya bir gün, "Nerede gezip tozarlarsa tozsunlar, kiminle arkadaş olurlarsa olsunlar, erkeklerin dönüp dolaşıp gelecekleri yer kadının yanıdır," dedi. Yaşlı bir kadın soğuktan titreyen kötü bir sesle bağırdı. "Başka nereye gideceklerdi ki? Keşişler, münzeviler bile Tanrı'ya yüz çevirip bize geliyorlar." Işıltılı halısıyla kış karlarının bile örtemediği hendeğin dibindeki çamurlu çukurda bu konuşmalara suyun şırıltısı ve ıslak çamaşırların şaklayışları eşlik ederdi. Yaşamın gizlerini, tüm ulusların ve kabilelerin kökenini konu alan bu edepsizce ve muzip konuşmalar, bende korkuyla karışık bir tiksinti uyandırarak her zaman çevremde yaşanan ve beni yoran serüvenlerden hem bedensel hem de ruhsal açıdan uzaklaşmama yol açtı. Aşk serüvenleri kavramı uzunca bir süre kirli ve baştan çıkarıcı ilişkilerle eş anlamlı oldu. Ama yine de yaşam çukurdaki bu çamaşırcı kadınlar arasında mutfaklarda emirerleriyle ya da bodrumlarda kanal işçileriyle evdeki yaşantımla karşılaştırılmayacak kadar ilginçti. Evdeki konuşmaların donuk tek düzeliği, yaşama karşı katı tutum ve hazin olaylar silsilesi bende yalnızca acı bir can sıkıntısı uyandırıyordu. Patronla hanımı yemek, hastalık, uyku, yemek hazırlama ve yeniden uykuya yatma kısır döngüsü içinde yaşıyorlardı. Tüm konuşmaları ölüm ve günah üzerineydi. Bunlardan ötleri kopuyor, Değirmen taşının altındaki buğday taneleri gibi hep un ufak olacakları anı bekleyerek ömür tüketiyorlardı. Boş zamanlarımda yalnız kalma umuduyla odun yarmak için odunluğa giderdim. Ama bu hevesim de kursağımda kalırdı. Avludaki yaşantıdan söz etmek üzere bir emir eri hemen içeri girerdi. Ermukin ile Sidorov öbürlerine oranla daha sık gelirlerdi. Ermukin uzun boylu, omuzları ve sırtı yuvarlakça, kalugalı bir adamdı. Kalın, güçlü kaslarla bezeli bir bedeni vardı. Başı küçük, gözleri donuk bakışlıydı. Tembel ve insanı çıldırtacak kadar aptaldı. Hareketleri yavaş ve hantaldı. Ne zaman bir kadın görse hırıldar ve sanki ayaklarına kapanmaya hazır bir durumda öne eğilirdi. Avluda herkes onun aşçı kadınları ve oda hizmetçilerini baştan çıkarmadaki ustalığına parmak ısırırdı. Diğer erkekler onu kıskanır, acı kuvvetinden korkardı. Sidorov ise tulalı, çelimsiz, bir deri bir kemik bir adamdı. Yaşamaktan yorulmuş gibi görünürdü. Yavaş konuşur ve ihtiyatla öksürürdü. Çekingen bir ışıkla parlayan gözlerini hep karanlık köşelere dikerdi. Bana bir takım öyküler anlatır ya da hiçbir şey söylemeden öylece otururdu. Ama bir şeyler bulmak istercesine karanlık köşelere bakmaktan asla vazgeçmezdi. "Ne bakıyorsun öyle?" diye sorardım. "Ne bileyim, bakarsın bir fare filan çıkar. Fareleri severim, ortalıkta telaşlı telaşlı dolaşırlar. Öyle güzel ve sessizdirlerdir ki." Emir erlerin köydeki ailelerine, özellikle de sevgililerine mektup yazardım. Bu işi seve seve yapıyordum. En çok da Sidorov'un mektuplarını yazmak hoşuma gidiyordu. Hiç sektirmeden her cumartesi Tula'daki kız kardeşine mektup yollardı. Beni mutfağa çağırır, kendisi de masada, benim yanı başımda oturur, elleriyle kısa kesilmiş saçlarını sıvazlayarak kulağıma fısıldardı. "Hadi bakalım, ne bekliyorsun? Girişte en iyi nasıl başlamak gerekiyorsa öyle başla. Benim sevgili kız kardeşim, sana sağlıklı yıllar dilerim. İşte böyle. Şimdi de şöyle de. Gönderdiğin rubleyi aldım. Ama niye zahmet ettin? Ne gerek vardı? Çok teşekkür ederim. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Biz burada çok iyiyiz. Yok şöyle... Biz burada hiç de iyi yaşamıyoruz. Bizi it gibi süründürüyorlar. Hayır, hiçbirini yazma sakın. Ona burada gül gibi yaşayıp gittiğimizi anlat. O henüz çok genç. Yalnızca 14 yaşında. Böyle şeylere aklı ermez. Yaz işte. Sana nasıl öğrettilerse öyle yaz. Sol yanımdan üstüme doğru uzanır, sözleri kulağıma mırıldanırken pis kokulu sıcak soluğunu hissederdim. Söyle ona, delikanlıların sarılmasına izin vermesin ve asla memelerine dokundurmasın. Şimdi bunu yaz. Eğer birisi sana tatlı diller dökerse ona sakın inanayım deme. O yalnızca seni baştan çıkarmak ve perişan etmek istiyor. Gri yüzü kızarır, öksürüğünü bastırmaya çalışırdı. Yanakları şişer, gözlerinden yaşlar süzülür, sandalyesinde huzursuzca kıpırdanır ve beni sarsardı. "Yazamıyorum ama," derdim. "Boş ver sen, yazmana bak. En çok da patronlara karşı gözünü dört aç. Onlar senin gibi bir genç kızı kaşla göz arasında kandırıverirler. Patronların işi gücü hile yapmaktır. Ağızları biri bir bin türlü raf yapar. Onlara bir kez kandın mı, genel evi boyladın demektir. Eğer bir ruble biriktirebilirsen onu rahibe ver. Onu senin için saklasın. Dürüst bir adamsa tabii. İyisi mi onu bir yere göm. Kimsenin bulamayacağı bir yere. Ama gömdüğün yeri sakın unutma." Penceredeki küçük vantilatörün metal pervanesinin vınıltısıyla bastırılan bu fısıltıları dinlerken kendimi çok mutsuz hissediyordum. Oturduğum yerden dönüp sobanın isli kapağına, sinek pisliği içindeki kapkacak rafına, inanılmayacak derecede kirli tahta kurularının fink attığı mutfağa bakıyordum. Ortalığa yanık yağ, gaz ve duman kokusu sinmişti. Sobanın yanındaki odunların üstünde gezinen hamam böceklerinin hışırtısını işitebiliyor, yüreğim acıyla burkuluyordu. Askerle kız kardeşini düşündükçe ağlamaklı oluyordum. İnsanlar nasıl olup da böyle yaşayabiliyorlardı? Sidorov'un fısıltılarına hiç kulak asmaksızın onun yerine yaşamın can sıkıcı ve bunaltıcı yanlarını yazmaya başladım. Sidorov bu sırada göğüs geçirerek "Çok şey yazdım," diyordu. "Çok teşekkür ederim. Artık kız kardeşim nelerden çekinmesi gerektiğini iyi bilecek." Ben kendim de birçok şeyden korkmama karşın öfkeyle söylendim. "Hiçbir şeyden korkmamak gerek." Sidorov boğazını temizledi ve gülmeye başladı. "Amma da gülünç çocuksun. İnsanları korkutan bir yığın şey var. İşte senin patronun. Ve Tanrı. Korkmaya başlamak için bu ikisi yeter." Kız kardeşinden mektup alınca kaygıyla yalvarırdı. "Lütfen çabuk oku şunu." Ve çoğunlukla karma karışık karalanmış, insanı kızdıracak derecede kısacık olan mektubu birkaç kez okumaya zorlardı beni. Nazik ve kibar bir adamdı ama o da herkes gibi kadınlara vahşice ve edepsizce davranırdı. Sık sık şaşılacak bir çabuklukla iyi başlayan ve hemen kötü bir sona ulaşan aşk serüvenlerine ister istemez tanıklık ederdim. Sidorov'un askerlik yaşantısının zorluklarından yakınarak kadınlara kendini nasıl acındırdığını, çekici yalanlarla onları nasıl kendinden geçirdiğini gözlerimle görürdüm. İşini bitirdikten sonra Ermokin'e başarısını anlatırken sanki acı bir ilaç içmişçesine tiksintiyle tükürür, başarısını anlatırken kaşlarını çatardı. Bu beni gerçekten rahatsız eder ve öfkeyle kadınları niçin baştan çıkardığını, niçin yalan söylediğini, onları niye aptal yerine koyduğunu ve niye birbirlerine peşkeş çektiklerini, bütün bunlar yetmezmiş gibi üstüne üstlük bir de ne diye dövdüğünü sorardı. Ama o kıkır kıkır güler ve şöyle yanıt verirdi. "Böyle şeylerle ilgilenmem doğru olmaz. Bunlar kötü ve günah şeylerdir. Senin daha yaşın ne, başın ne?" Ama başka bir zaman sonraları uzun süre anımsayacağım daha doyurucu bir yanıt almayı başardım. "Onlar eğlendiğimi bilmiyorlar mı sanıyorsun?" Öksürerek bana göz kırptı. "Evet, bal gibi biliyorlar ama aldatılmayı kendileri istiyor. Bu konularda herkes yalan söyler, herkes utanır, kimse kimseyi de sevmez. Çünkü bu bir oyundur. Pek yakında sen de kendinden korkunç utanırsın. Ama bunu gece yapmalısın. Eğer gündüzse karanlık bir yerde, sandık odasında filan yapmalısın. Evet, bu yüzden Tanrı insanı cennetten sürmüştür. Bunun sonucunda da herkes mutsuzdur." Öyle güzel, öyle acıklı ve üzgün konuşurdu ki bu, tanık olduğum aşk serüvenlerine karşı daha yumuşak bir tavır almamı sağlardı. Sidorov'a nefret ettiğim ve her fırsatta kızdırıp alay etmeye çalıştığım, ki bunda başarılıydım, Ermokin'den daha arkadaşça davranırdım. Ermokin sık sık canıma okumak niyetiyle avluda beni kovalardı. Ama o hantal ve sarsak hareketleriyle beni yakalaması olanaksızdı. Sidorov, "Böyle şeyler yasaktır," diye sürdürürdü. Neyin yasak olduğunu biliyor ama aşkın insanları mutsuz ettiğine inanamıyordum. İnsanların mutsuz olduklarını görebiliyordum ama elbette ki bunun nedeni onların aşk serüvenleri değildi. Sevenlerin gözlerindeki o garip anlamı sık sık görüyor ve aşıkların o özel sevecenliğini hissediyordum. Yüreğin bu neşeli bayramını görmek insanın her zaman hoşuna gidiyordu. Buna rağmen yaşam günlük hayhuyun o tam anlamıyla alışılmış değişmezliği içinde daha can sıkıcı ve daha gaddar oluyordu. Her gün gözümün önüne serilen ve durmadan kınadığım bu yaşamın dışında daha farklı, daha iyi bir yaşamın bulunabileceğini düşünemiyordum. Bir gün askerler beni derinden rahatsız eden bir öykü anlattılar. Apartman dairelerinden birinde kentin en iyi terzisinde çalışan bir makaslar oturuyordu. Sessiz, oldukça çekingen bir adamdı. Pek Rus'a benzemiyordu. Makasların gece gündüz kitap okuyan, hiç çocuk sahibi olmamış, ufak tefek bir karısı vardı. Bu gürültülü avlunun ortasında, sarhoşlarla çevrili evlerinde, kendi hallerinde yaşayan bu çift, kimseyle görüşmez, gelip gidenleri de olmazdı. Tatillerde tiyatroya gitmenin dışında hiçbir yere gitmiyorlardı. Koca sabahtan akşamın geç saatlerine kadar çalışırdı. Bir genç kızı andıran karısıysa haftada iki kez kütüphaneye giderdi. Onu sık sık toprak set boyunca küçük adımlarla düşecekmiş gibi sendeleyerek bir kız öğrenci gibi yürürken görürdü. Küçük ellerinde eldivenleri, bir kayışla bağladığı kitapları ve yalın giysileriyle görünümü hoş, taze ve temizdi. Hareketli küçük gözleri ve yüzüyle bir kuşu andırırdı ama bana giyinme masasının önündeki porselen biblolar kadar güzel görünürdü. Askerlerin söylediğine göre kaburga kemiklerinden biri eksikti. Belki de bu yüzden kolunu bacağını garip biçimde sallıyor, bu yüzden sendeliyordu. Ama ben onun bu kusurunu hoş görüyor, onu avludaki tüm kadınlardan, memurların karılarından çok daha güzel buluyordum. Bu kadınlar kalın seslerine, gösterişli giysilerine ve kabarık eteklerine karşın karanlık bir sandık odasında bir sürü ıvır zıvırın arasında uzun süre unutulup kalmış ikinci elden eşyalar gibi görünüyorlardı. Avludaki insanların gözünde makasların ufak tefek karısı yarım akıllının biriydi. Kitap okumaktan aklını oynatmış, ev işleriyle ilgilenemeyecek bir duruma düşmüştü. Dediklerine göre aşçılarına her gün öğle ve akşam yemeklerinde ne istediklerini hep kocası söylerdi. Aşçıları hiç de Rus'a benzemeyen, iltihaplı gözünden hep yaşlar süzülen, öbür gözünün yerinde ise pembe, dar, uzun bir yarık bulunan suratsız bir kadındı. Evin hanımının haşlanmış domuz etiyle dana eti arasındaki farkı bile anlayamadığını, bir seferinde maydanoz alıyorum diye yaban turbu bile aldığını ve daha bir yığın şaşırtıcı sözler söylüyorlardı. Üçü de bu evde tam birer yabancı gibi görünüyordu. Sanki geniş bir tavuk kümesine yanlışlıkla girmiş baştan karalara benziyorlardı. Soğuktan kaçmak için havalandırma penceresinden insanlarla dolu bu pis, bu havasız yere dalmışlardı. Bir gün emir erleri subayların bu ufak tefek kadının arkasından iğrenç, kötü niyetli dolaplar çevirdiklerini anlattı. Her gün subaylardan biri ya da ikisi kadına notlar gönderiyor, bu notlarda onu nasıl sevdiklerini, ne kadar güzel olduğunu ve onun için nasıl acı çektiklerini yazıyorlardı. Kadın da onlara yanıt vererek kendisini rahat bırakmalarını rica ediyor, acı çektirdiği için onlardan özür diliyor, bu aşktan kurtulmaları için Tanrı'ya dua ettiğini söylüyordu. Bu notlar subayların eline geçince toplanıp kahkahalarla gülüyorlardı. Ve sonra hemen işlerinden biri adına yeni bir mektubu kaleme alıyorlardı. Bana bu öyküyü anlatan emir erleri gülüyor ve makasların karısına küfrü basıyorlardı. Emokin boğuk bir sesle "Zavallı küçük budala, topal!" diyordu. Sidorov da onu onaylıyordu. "Evet, her kadın aldatılmak ister. Onlar her şeyi biliyor." Ama ben makasların karısının kendisiyle nasıl dalga geçtiklerini bildiğine inanmıyordum. Bir fırsatını bulup bunu ona çıtlatmaya karar verdim. Aşçının bodruma indiği bir zamanı bekledim. Sonra arka merdivenlerden koşarak ufak tefek kadının dairesine girdim. Mutfağa burnumu uzattım. İçeride kimse yoktu. Oturma odasına geçtim. Makasların karısı bir masa başında oturmuş, bir elinde ağır, süslü bir fincan, öbür elinde ise açık bir kitap tutuyordu. Beni görünce korktu, kitabı göğsüne bastırdı, hiç de yüksek olmayan bir sesle bağırmaya başladı. "Kimsin, Augusta, kimsin?" Her an elindeki kitabı ya da fincanı üstüme fırlatmasını bekleyerek çabuk çabuk ve kopuk kopuk anlatmaya başladım. Geniş, kırmızı bir koltukta oturuyordu. Üstünde şık, mavi bir gecelik vardı. Geceliğin etekleri kadife kaplıydı. kol ağızları ve yakaları dantelliydi. Dalgalı saçları omuzlarına düşmüştü. Kilise kapılarındaki melekleri andırıyordu. Koltuğuna iyice yaslandı, iri iri açılmış gözleriyle beni süzüyordu. Başlangıçta kızgın görünüyordu. Sonra beni korkutup şaşırtan bir gülümsemeyle bakmaya başladı. Her şeyi anlatınca cesaretimi yitirip kapıya yöneldim. Arkamdan "Bekle!" diye bağırdı. Fincanı tepsiye bıraktı, kitabı da masaya attı. Ellerini birbirine kenetledi ve yetişkin bir insanın boğuk sesiyle konuştu. "Ne garip bir çocuksun sen. Buraya gel hele." Korka çekine yaklaştım. Elimden tuttu, küçük, soğuk parmaklarıyla okşayarak sordu. "Bunları bana söylemen için seni birisi göndermedi, değil mi? Hiç kimse mi? Peki, sana inanıyorum. Bunu kendin akıl etmişsin." Elimi bıraktı, gözlerini yumdu, yumuşak bir sesle sözcüklerin üstüne bassa bassa konuştu. "Demek o ağzı bozuk askerler benim için öyle söylüyorlar." Son derece doğal bir tavırla, "Buradan taşınsanız iyi olur," diye öğüt verdim. "Neden?" "Sonunda daha da ileri gidecekler." Tatlılıkla güldükten sonra sordum. "Okula gidiyor musun? Kitap okumaktan hoşlanır mısın?" "Bunun için hiç zamanım yok." "Eğer gerçekten seviyorsan zaman bulursun. Peki, geldiğin için teşekkür ederim." İki parmağıyla baş parmağı arasında tuttuğu gümüş bir parayı bana uzattı. Ayrım sonu. Sayfa 143.